Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, geçen hafta Papa'nın ziyareti çok tartışıldı. Tabii konunun dini, siyasi yönleri var. Sizler neler söylersiniz? Müslüman olarak bizler bu gibi durumlarda nasıl tavır takınmalıyız? Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Müslümanların izzet ve şerefini muhafaza eylesin. İzzet ve şeref Allah'ın, peygamberinin ve müminlerin yanındadır diye Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor. Dolayısıyla biz birileriyle görüşerek, birileriyle beraber olarak onlardan bir meşruiyet devşirecek, onların bizim yanımızda durmalarından kendimize bir izzet kazanacak durumda değiliz. Müslümanlar Müslüman oldukları için azizdirler. Yeryüzünün, kainatın, bütün evrenin yaratıcısı olan Allah'ın kulu olmakla beraber dünyanın en büyük payesine, en büyük izzetine sahip olmuşlardır. Dolayısıyla birilerinin ziyareti, birilerinin gelip bir yerlerde bizimle beraber bir fotoğraf karesinde bulunmalarının bize kazandıracağı bir şey söz konusu değil. Müslüman böyle bir izzetle hareket etmek durumundadır. Aynı zamanda da şunu bilmek durumundadır. Müslümanın izzeti, Müslümanın şerefi gelip geçici bir ziyaretiyle sarsılacak bir şey de değildir. Bu ziyarete verdiğiniz önem, gösterdiğiniz ilgi ve alaka sizi etkileyecek durumdadır. Binaenaleyh bir Müslüman olarak benim gündemimde birinin gelip bir yerde bir ziyarette bulunuyor olması bulunmuyor. Binaenaleyh benimle ilgili bir ziyaretin problemli tarafı yok. Ama işin siyasi tarafına gelince Müslümanların topraklarında, Müslüman bir ülkede bir İslam dışı unsurun gelip de bir gövde gösterisi yapması ve burada sembolik de olsa bir takım şeyleri ima etmesi bir Müslüman olarak beni rencide eder. Ama gördüğüm, izlediğim kadarıyla böyle bir şey de söz konusu olmadı, en azından benim takip edebildiğim kadarıyla. Burada tabii bizim kendi köklerimizle ilgili, kendi köklerimize aidiyetimizle ilgili bir takım sıkıntılarımız bulunduğundan mütevellit şunu gördük maalesef. Geldiler, kendi din adamları masanın bir tarafında oturdular. Kendi kisveleriyle, kendi libaslarıyla oturdular. Diğer tarafta da bizim Diyanetimizin temsilcileri oturdular. Allah'tan Diyanet İşleri Başkanımız cübbesiyle, sarığıyla oturdu. Ama diğer önemli temsilcilerimiz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarımız, müftülerimiz ve diğer üst düzeyde Diyanet'te temsil eden kardeşlerimiz maalesef tamamen hepimizin işte bugün giyinmiş olduğu batılı tarzda elbiselerle bir fotoğraf verdiler. Burada din adamı kimlerdir diye uzaktan bakan biri elbette Hristiyanların, din adamlarının kimlikleriyle ve kisveleriyle, elbiseleriyle oturmalarından hareketle onların bir din adamı kisvesinde olduklarını söyleyeceklerdir. Keşke biz de kendi köklerimizle kavgalı olmasak, kendi gelenek, görenek, adetlerimizle kavgalı olmasak da yine bizim dinimizi temsil eden ricali din kendilerine mahsus kisveleriyle görünebilselerdi. Yine bir karşılama merasiminde işte deniyor ki Talal Bedru ilahisiyle karşılandı. Oysa ilgili makamların yaptığı açıklamada buradaki koro kendi repertuarından önce hazırlıklar yapmış. Bu arada işte repertuarlarında bulunan, mahfuzatlarında bulunan Talal Bedru ilahisini de söylemişler. Ama bunun karşılamayla bir alakası yok. Her ne kadar bu vecihiyle doğru görünse de diğer taraftan bakıyoruz ki o kadınlara giydirilen elbiseler, efendim elbiselerin üzerindeki haçı andıran figürler, erkeklerin giydiği kılık kıyafet sanki farklı bir takım hazırlıkları çağrıştırır gibi görünüyor. Mamafi bize düşen hüsnü zanda bulunmaktır. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'i izzet, şeref ve onur sahibi kılsın. Müslümanlar izzeti, onuru, şerefi Allah'ın katında arasınlar, peygamberinin sünnetinde arasınlar, müminlerin birlik ve beraberliğinde arasınlar. Bu münasebette aklıma bir şey geldi. Hazreti Ömer Kudüs fethedildikten sonra Kudüs'ü ziyarete gidiyor. Tabii giderken de beraberindeki efendim hizmetlisiyle yola çıkıyor. Elbette önlerinde arkalarında bir ordu var, yani tek başlarına iki kişi gitmiyorlar. Ama ala külli hal iki kişi deveyi sırayla kullanıyorlar. İşte Kudüs'e yaklaşıldığında rivayetlere göre Hazreti Ömer'e, efendim burada Roma'dan kalma gelenekler, adetler, usuller vardır. Siz devenizin üstünde veya bineğinizin üstünde girseniz, böylelikle sizin halife olduğunuz belli olsa, üstünüze başınıza biraz daha böyle görünüşü güzel elbiseler versek size de onlarla girseniz diye bir talepte bulunduklarında, biz cahiliye toplumundan Müslümanlığa girdik ve Allah'tan başka kimsenin bize bir izzet bahşedeceğini düşünmüyoruz diyerek onurun, şerefin, efendim itibarın elbisede, arabada, efendim koruma ekibinde değil de Allah'a karşı olan takvamızda olduğunu adeta dünyaya deklare ediyor. Ama eğer siz Allah'a olan takvanızla, Allah'a olan yakınlığınızla itibar kazanmayı unutursanız, o zaman gel geç değerlerde onun bunun peşinde, efendim onun bunun gelip gitmesiyle bir itibar kazanacağınızı düşünebilirsiniz. Müslümanlar için hiçbir ehemmiyeti yoktur. Gelmiştir, bir ziyarette bulunmuştur, gitmiştir. Bunun ötesinde Müslümanların gündemi çok daha mühim meselelerle doludur. Müslüman uyanık olmak durumundadır. Yeryüzünde olup bitenden haberdar olmak durumundadır. Ve yeryüzündeki gidişattan sorumlu olduğunun bilinciyle daha iyiye, daha güzele doğru nasıl ben bir fayda sağlayabilirimin endişesinde olmalı. Cenab-ı Allah bu yolda bizleri istihdam etsin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi normal sorularımıza geçelim. Dinleyicilerimizden bize ulaşan. Değerli hocam, altının sürekli yükseldiği bir ortamda deniyor, altın günü yapmak caiz midir? Hanımların yaptığı bu altın günü ile ilgili daha önce bir soru cevaplamışız. Fakat bu son zamanlarda altının sürekli yükselmesiyle ilgili yine böyle bir soru geldi. Bu konuda neler söylersiniz?
Altın günüyle ilgili önceden de konuşmuştuk dediğiniz gibi. Yani kadınlar bir araya geliyorlar. İşte 5 kadın, 10 kadın neyse. Bunlar 1 gram altın topluyorlar. Ev sahibi olan kimse ona veriyorlar. Böylelikle bir yardımlaşma meydana geliyor. Fakat bu her ne kadar görüntüde yardımlaşma olarak görünse de aslında bir yönüyle de bir borçlanmayı ifade ediyor. Çünkü öyle bir gruba dahil olduğunuzda bugün işte 7 tane aile geldi, size birer tane altın verdi. Siz dahil 7 kişiyseniz 6 altın elinizde birikmiş oldu. Haftaya veya bir dahaki ay gittiğinizde size altın getirene siz de altın götürmek durumundasınız. Dolayısıyla burada bir yönüyle bir borçlanma da söz konusu. Normalde baktığınızda şartlı borçlanmaları dinimiz kabul etmez. Özellikle de Hanefi mezhebi, ben sana 100 lira borç veriyorum ama yarın da sen bana 100 lira borç vereceksin türünden, böyle şartlı borçlanmalara hoş bakılmaz, iyi bakılmaz. Bu bir tür faizli muamele olarak görülür. Evet, Müslümanlar şartsız, kitapsız birbirlerine borç verirler. İhtiyaçlı olan Müslümanı yalnız bırakmazlar. Ona ellerinden gelen desteği yaparlar. Ama kalkıp da efendim borçlanmayı bir sisteme bindirerek ben sana işte 3 aylık 5 bin lira borç verdim. Ertesi gün veya ertesi yılda sen bana 3 aylık 5 bin lira borç vereceksin türünden. Bunu bir karşılıklı ilişki formatına dökmek, bir şart kalıbına bağlamak doğru değildir. Burada da baktığınızda kadınlar arasında yapılan bu altın günü veya dolar günü veya euro günü ne derseniz deyin. Genelde Türk lirasıyla yapmıyorlar. Türk lirası değer kaybettiği için. Haklılar da, çünkü para eşyanın değerini biçme aracıdır. Eğer eşyanın değerini biçtiğiniz aracın kendisinin kaypak bir değeri varsa o zaman o bir para vasfı niteliği taşıma imkanını kaybetmiş demektir. Zaman zaman söylüyorum, çarşıda pazarda zabıta geziyor, terazilerin, tartıların efendim güvenilirliğini kontrol ediyor. Eskiden mesela demir kiloluklar vardı, yarım kiloluklar vardı. Onlar gerçekten bir kilo mu, yarım kilo mu onu tespit ediyordu. Niye? Çünkü terazinin bir kefesindeki değer sabit olacak ki karşısında koyduğunuz şey ona nispetle doğru ölçülebilsin. Siz bir kiloluk bir taş var diye oraya koyuyorsunuz. Karşılığında bir kilo elma satın aldığınızı düşünüyorsunuz. Ama o bir kilo değilse taş, bir kilo yerine 700 gram, 800 gram almış oluyorsunuz. Para da böyle. Paranın değerinin sabit olması lazım. Olağanüstü şartlarda paranın değerinin değişebiliyor olması lazım. Yani para her halükarda değer kaybediyorsa o zaman o para gerçekte eşyanın değerini tespit etme aracı olma vasfını yitirmiş demektir. Bundan dolayı Türk lirası ile pek kimse günü yapmıyor. Şimdi zaten bu gün yapma meselesi temel olarak problemli bir mesele. Onun için geçen konuşmalarımızda da şunu söylediğimizi hatırlıyorum. Çok yakın dostlar arasında, yakın akraba arasında birliğe, beraberliğe bir vesile olsun diye, görüşmeye, tanışmaya bir vesile olsun diye yapılabilir. Ama taraflardan birinin öldüğünde, kaybolduğunda, efendim durumu kötüleştiğinde diğerlerinin ya bizim onda birikmiş altınlarımız vardı filan diye eğer bunun hesabını tutacaklar edeceklerse zaten böyle bir gün yapmanın caiz olmadığı, burada ağırlıklı olanın karşılıklı yardımlaşma esasına dayandığı durumlarda bunun caiz olabileceğini söylemiştik. Şimdi de yani biz gün yapıyorduk, altının değeri çok arttı. Yapmayın o zaman. Yani altının değeri arttı diye bundan sonra tunç günü mü yapacak bu kadınlar? Yani altın veriyorlarsa altın vermeye devam edecekler. Yok artık biz bunu kaldıramıyoruz diyorlarsa işte söz gelimi ayda 2000 lira 3000 lira bir tasarrufları oluyordu. Onunla söz gelimi işte yarım gram veya bir gram altın alıyorlardı. Artık alamıyorlarsa o zaman otururlar, önceden verdiklerini ortaya koyarlar, eşit bir şekilde paylaşırlar. Böylelikle bu gün oyununu bitirmiş olurlar. Yok devam edeceklerse o zaman kim ne vermişse önceden aynı şekilde vererek devam etmeliler. Fakat bu tür değeri arttı, değeri azaldı diye bir pazarlık içine giriliyorsa o zaman burada demek ki yardımlaşma esas olmaktan çıkmış, karşılıklı borç verme gibi bir uygulamaya evrilmiş görünüyor. Böyle olduğunda zaten buna tevessül etmenin de doğru olmadığını söylemiştik. Binaenaleyh doğru olan bunun bir yardımlaşma çerçevesinde oluyorsa olacağı, eğer öyle olmuyorsa bu işe hiç bulaşılmaması gerektiğidir.
Evet, Allah razı olsun. Değerli hocam, kadınların evde pantolon giymesi caiz midir diye soruluyor.
Şimdi kadınlar evlerinde kendi özgür alanlarında bulunuyorlar. Yani mahremiyet dediğimiz, örtünme dediğimiz kavram namahremlerin olduğu yerde söz konusu olabilir. Ama kimsenin olmadığı yerde elbette insan yine usulünce, uslubunca örtünmeye dikkat eder. Ama Cenab-ı Allah üç vakitte yatak odalarına girildiğinde izin istenilmesini talep ediyor. Yani çocuklarınız sizin yatak odalarınıza girdiklerinde kapıyı çalarak girsinler diyor. Çünkü bu üç vakit insanların üstlerini, maçlarını çıkarttıkları, yatak odalarında rahat olarak bulundukları vakitlerdir. Binaenaleyh bu vakitlerde eskiden tabii kilit sistemi bugünkü gibi yok. Dolayısıyla direkt olarak kapının açılıp içeriye girilmesi söz konusu. Ondan dolayı Cenab-ı Allah kapıyı çalarak içeriye girin diyor. Kilit olsa da kilitlemeyi unutmuş olabilir bir insan. Kapıyı çalmadan insan kendi yatak odasına bile girmemeli. Niye kapıyı çalarak giriyoruz? Çünkü insanlar içeride üstlerini başlarını değiştiriyor olabilirler. Böyle bir manzarayı görmemesi gerekenlerin aniden içeriye girerek görmeleri yakışık alacak bir durum değildir. Buradan da anlıyoruz ki insanlar kendi mahrem dairelerinde daha rahat, serbest durabilirler, dolaşabilirler. Şimdi kadının pantolon giyinmesi meselesi, pantolonla ilgili bir yasak yok. Ne hadiste geçer, ne ayette geçer. Bizim kendi adetlerimizde, kültürlerimizde şarvar veya sirval dediğimiz efendim genişçe bir alt giysi giyilir. Bunu vücut hatlarını belli eden şekline pantolon diyoruz diyelim. Mamafi pantolon olarak vücut hatlarını belli etmeyen geniş kesim giysiler de söz konusu. Kadınlar şalvar giyebilirler. Efendim geniş olan vücut hatlarını belli etmeyen etek gibi duran pantolonu da giyebilirler. Bunu evin içerisinde olduğunda giyilip giyilmemesi meselesi evin içerisinde kimlerle muhatap? Eğer çoluk çocuğuyla muhatapsa burada da edebine, adabına uygun bir vaziyette vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde şalvar tarzı, pijama tarzı şeyler giyebilirler. Ama vücut hatlarını belli edecek türden giysileri efendim kocalarının dışında kimsenin yanında giymeleri doğru olmaz. Kocaları söz konusu olduğunda veya kendi başlarına bulunduklarında bir mahremiyet endişesi olmadığından dolayı bir özenti, bir taklit gibi efendim birilerine özenme, birilerine öykünme gibi ondan dolayı birilerine ait olan giysileri giyme gibi bir endişe olmadığı sürece bir şeyi giyip giymemekte serbesttirler. Şu kadar var ki insan kendi halindeyken bile, yalnız başına iken bile belli ölçülerde mahremiyete dikkat etmesi, özellikle de avrat-ı galiza dediğimiz bölgeyi mutlak surette örtmesi gerekir. Onun haricinde de dünyanın bin bir türlü hali var. Aniden kapı çalabilir, aniden biri gelebilir. Dolayısıyla çok da boş bulunmamak gerekir. İnsan yalnız başına iken de kendini sıkmayacak, kendini böyle efendim rahatsız etmeyecek bir şekilde yine örtüsüne dikkat ederek bulunmasında fayda var. Ama kendi halindeyken, evinde kendi başındayken veya sadece kocasıyla beraberken efendim pantolon giymesinde veya giymemesinde bir problem söz konusu olmaz. Ama şunu da unutmamak gerekir ki pantolon dediğimiz şey eğer bir özentinin insanda yansıması şeklinde giyiliyorsa bir özenti kurbanı olma söz konusudur. Burada Müslüman neye özeneceğini, neye özenmeyeceğini bilmek durumundadır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir topluluğa benzerse onların hükmünü alır buyuruyor. Efendim bir kadıncağız, bir fasık, bir dinsiz, bir ateist kadının giydiği kıyafete özenmiş, onun gibi kendini yapmaya çalışıyor. O zaman onun kaderinden hisse alır, pay alır. Dolayısıyla böyle bir özentiye girmemek lazım. Ama onun dışında efendim onu bulmuş, onu giyiyor. Eğer evinde namahrem diyeceğimiz veya işte mahremdir ama babasıdır, kardeşidir, evladıdır. Onların yanında da belli bir tarzda giyinmesi gerekir. Vücut hatlarını belli edecek, vücut hatlarını ben buradayım diye teşhir edecek tarzda giysileri giymesi doğru değildir. Allahu alem.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorularla Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle soruyor. Eşinin rızası olmadan bir kadın umreye gidebilir mi?
Şimdi evlilik bağı bir takım sorumlulukları meydana getiriyor. Binaenaleyh bu yönüyle evlilik müessesesinde reis kocadır, kadın reise bağlı olmak durumundadır. Bugün nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir reisi var ve herkes o reise bağlı. Efendim, bakanları, bakan yardımcıları reisten habersiz, başkandan habersiz bir yere gidemiyor, hareket edemiyorsa evinde reisi erkektir. Her ne kadar bugünkü mer'i hukukta artık aile reisliği müessesesi kaldırılmış, kadın erkek eşit olarak tasvir edilmişse de bu dünyevi ahkam açısından böyledir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları önünde böyledir. Ama Allah'ın huzurunda hepimiz hesap vereceğimize göre Allah kıyamette, ahirette dünyadaki Allah'ın sözlerini ne kadar dinleyip dinlemediğimiz üzerinden bizi ahirette mükafatlandıracağı veya cezalandıracağına göre biz bir kadın olarak kocaya itaat etmek durumundayız. Ailenin reisi kocadır. Kocanın dediği şer'i hudutlar, dini çerçevede yerine getirilmelidir. Hatta bir takım nafile ibadetlerde bile kadın kocasının rızasını almakla yükümlüdür. Yani ben sabah akşam namaz kılmak istiyorum. Kocan müsaade ederse kılabilirsin, etmezse kılamazsın. Kocana karşı, çocuklarına karşı, ailene karşı vazifelerini yerine getireceksin. Aynı şekilde bir koca da sabahtan akşama kadar ben ibadetle meşgulum, efendim çoluk çocuk benim umurumda değil diyemez. Nitekim böyle diyen bir sahabe efendimizi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz huzuruna almış ve nefsinin senin üzerinde hakkı vardır, ailenin senin üzerinde hakkı vardır, çoluk çocuğunun, akrabalarının, komşularının senin üzerinde hakkı vardır. Dolayısıyla herkese hakkını ver diye tembihte bulunmuştur. Bu dünyada Cenab-ı Allah bir nizam kurmuş ve bu nizama göre de hepimizin rolünü tayin etmiştir. Koca aile reisi olarak ailesinden sorumludur, mesuldür. Onu hayatını temin etmekle, geçimini sağlamakla mükelleftir. Kadın da kocasına itaat etmekle mükelleftir. Evet, 21. yüzyılın Müslüman kadınlarına kocaya itaat etmek zor geliyor. Ondan dolayı bu sözleri işitmek istemiyorlar. Onlar asgari ücretle veya asgari ücretten biraz daha fazla 25 bin lira bir patrondan alıyorlar. Sabahtan akşama kadar patronun ağzından çıkacak talimata bakıyorlar. Su getir, su getiriyor, çay getir, çay getiriyor, kahve getir, kahve getiriyor, şurayı temizle, temizliyor. Ama kocası ailenin bütün sorumluluğunu elinden geldiği imkanlarla karşılamaya çalıştığı halde çay istediğinde zorla veriyorsa öp başına koy, ikinciye kahve istediğinde başından aşağıya dökmüyorsa kendini mutlu hisset. Binaenaleyh böyle bir tavır, böyle bir tutum ile bir kadın cennete gideceğini düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Yani ben çok umreye giderim, çok namaz kılarım, çok hayır hasanat yaparım, Kur'an kurslarında sabah akşam gidip vaaz ederim, nasihat ederim ama kocanın dırdırını çekemem, kocanın sözünü dinleyemem diye söyleyen bir kadın varsa kusura bakmasın. Yani cennet yüzü görmek ona zor olur. Yine bir çocuk annesinin babasının rızasını almadan, onların gönüllerini yapmadan cennete gidebileceğini, çok ibadet ettiğini, çok alim olduğunu filan düşünüyorsa o da kusura bakmasın, cennet yüzü göremez. Dolayısıyla kadınlarımız şunu teorik olarak kabul edecekler. Kocam benim veli nimetimdir. Ben onun sözünü Allah için dinlemeye mecburum. Binaenaleyh bu kanaatte olan bir kadın kocasından müsaade alır, umreye mahremleriyle beraber gidebilir. Kocası müsaade etmezse umre nafile bir ibadet olduğu için umreye gidemez. Ama kocası farz olan haccına mani olabilir mi? Olamaz. Farz olan hac, Müslümanlığın gereği olan haçtır. Kocası istese de istemese de eğer kadın beraberinde mahremi varsa, evladı olabilir, kardeşi olabilir, süt kardeşi olabilir, amcası olabilir, dayısı olabilir, kayınpederi olabilir, babası olabilir. Bir sürü mahremler söz konusu. Bunlardan bir tanesi varsa bununla beraber hacca gider. Niye? Hac farz ibadettir. Kocam namaz kılmamı istemiyor. Farzları istememe hakkı kimsenin yok. Çünkü kocaya itaati emreden Allah önce kendine ibadeti emrediyor. Eğer koca Allah'a ibadete mani oluyorsa o zaman itaat hakkını da kaybetmiş, hatta evlilik bağı bile yok olup gitmiş demektir. Ama efendim bugün nafile oruç tutmak istiyorum, yok hatun ben oruç tutmanı istemiyorum diyebilir. Haklı bir gerekçesi olabilir mi olamaz mı, o onunla Allah arasındaki bir mesele. Binaenaleyh kadın ibadet ederken, özellikle de nafile ibadet söz konusu olduğunda, efendim ümredir, nafile oruçtur, nafile namazdır vesaire filan, buralarda kocasının rızasını alarak ibadetini yerine getirir. Sen izin versen de giderim, vermesen de giderim, senden izin mi alacağım türünden kabadayılıklar dünyada geçer. Dünyada kocanın da eli mahkum, efendim sesini çıkartamayabilir. Nihayetinde bütün mevzuat kadından tarafa çalışıyor. Gariban sesini çıkartacak olsa kapının önünde kendisini bulacak. Ama Allah bu işten memnun olur mu? Olmaz. Bu işin kıyameti de var, ahireti de var. Ahirette Allah'ın huzurunda hesap vereceğini düşünerek bir Müslüman hareket etmeli. Onun için Cenab-ı Peygamber Efendimiz kadınların cenneti kazanmalarını çok basit ve kolay bir yolla izah ediyor. Günde 5 vakit namazını kılarsın diyor. Ayda, yılda bir ay Ramazan ayında orucunu tutarsın, kocana da itaat edersin, cennete girersin diyor. Şimdi yani kocaya itaat etmek o kadar kolay olsa işin ucunda cennet olmazdı. Onun için kadınlar bu fırsatı iyi değerlendirmeliler. Adamı beğenmeyebilirsin, adamın statüsü senden düşük olabilir, eğitimi senden düşük olabilir, senden fakir olabilir. Bir kadın olarak kraliçe olabilirsin, kralın kızı olabilirsin, prenses olabilirsin. Ama değil mi ki evlilik bağıyla bir adamı koca olarak kabul ettin, artık onun sözünü dinleyeceksin. Ama eğer koca Allah'a isyan olan bir şeyi emrediyorsa, o zaman onun da sözü dinlenmez. Çünkü Allah'a isyan olan bir yerde hiç kimsenin sözü dinlenmez. Fakat öyle değil. Şunu giymeni istemiyorum da şu rengi giymeni istiyorum. Ama ben onu giymek istemiyorum. Kocanı memnun etmeye mecbursun. Vesselam. Cenab-ı Allah cenneti kazanmayı cümlemize nasip eylesin.
Amin.
Cenneti kazanmanın yolu basit. Bunu derken de bir erkek de ailesinin cennetini düşünmek durumunda. Çünkü Cenab-ı Allah ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu tutturuğu odun ve insan olan ateşten koruyun diyor. Binaenaleyh kendisi de çoluk çocuğuna kendisine isyan etmeyecekleri tarzda bir muameleyi göstermek durumunda. Bu yönüyle aile müessesesi bizim dünyadaki cennetimiz. Eğer dünyada bu cenneti yaşayabilirsek, ahirette cenneti yaşama imkanımız çok çok daha mümkün ve müyesser hale gelir. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin.
Amin hocam, Allah razı olsun. Efendim şimdi şöyle bir soru var. Secde ile ilgili fıkhi bir soru diye göndermiş dinleyicimiz. Diyor ki, İmam Malik'e göre secdenin geçerli olması için sadece alnının yere değmesi gerektiği söyleniyor. İmam Malik, yani secdede alın yere değerse diğer uzuvlar yere değmese bile secde olur içtihadındadır. Bu konuda Hanefi mezhebinde Ebu Hanife ya da başka bir müçtehit alim var mı aynı görüşte olan diye sormuş.
Yani ansiklopedik yarışma düzenlemiş gibi bir şey. Şimdi bir defa soru değil. Basri hocam hiç kusura bakma, sizin süzgeçinizden geçerek bu sorular geliyor ama yani Hanefi mezhebinde var mı, Caferi mezhebinde bu işler kitabın hangi sayfasında geçer? Aç, araştır, öğren kardeşim. Yani ikincisi, ya bu alnı koyup da diğer uzuvları koymadan secdeye bir adam nasıl gidiyor? Yani bu adam ayaklarından, ellerinden iple bağlı da alnını mı sadece secdeye koyuyor? Ben bunu fiziksel olarak tasavvur edemedim. Siz bir tasavvur ettinizse Basri Hocam, adam başka azalarını yere koymuyor, sadece alnını koyuyor. Nasıl mümkün bu?
Burada burundan mı kastediliyor acaba hocam? Bizde de yani alın burun değmesi gerekiyor değil mi?
Yani şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 7 aza üzerine secde edildiğini ifade ediyor. Nedir 7 evet. aza? Ellerimiz, ayak bileklerimiz ve ayak dizlerimiz. Dolayısıyla 2 dizimiz var, 2 elimiz var, 2 ayağımız var, 6. Bir de alnımızı koyuyoruz, 7. 7 aza üzerine secdeye gidiyoruz. Şimdi adam ellerini koymadan, dizlerini koymadan, ayaklarını koymadan sadece alnıyla nasıl secdeye gidiyor? Bu enteresan bir tasvir.
Siz hocaysınız. Hoca olarak bileceksiniz bunu hocam.
Evet, hoca olunca her şeyi bilmek gerekiyor. Ama yani bilemediğimiz şeyler de var. Biliyorsun Ebu Yusuf Hazretleri'ne biri soruyor. Onu soruyor, bilmiyor. Bunu soruyor, bilmiyor. Diyor ki ya diyor evet. bir de diyor devlet hazinesinden diyor hocayım diye maaş alıyorsunuz diyor. Böyle deyince tabii Ebu Yusuf Hazretleri rahatlıyor. Bak azizim diyor. Biz bildiklerimiz için maaş alıyoruz diyor. Bilmediklerimiz için maaş alacak olsaydık diyor devlet hazinesinde para kalmazdı evet. diyor. Şimdi belki kardeşimiz şunu soruyor. Tabii dizleri ve elleri yere koymadan secde yapmak mümkün değil. Yani fiziken mümkün değil. Çünkü secde etmek yere kapanmak demek. Yere kapanmak ifadesi neyi ifade ediyor? En önemli olan mesele başın yere konulması meselesidir. Yani baş eğer yere konuluyorsa burada secde var demektir. Bazıları ne yapıyor? Dizlerini, ellerini koyuyor ama ayaklarını kaldırabiliyor. Ayaklarını kaldırdığında da bu da tehlikeli bir hareket. Çünkü ayakların da yerde olması lazım. Ayakların yerde olması için parmaklara basarak yere dayanması gerekiyor. Bazıları ayaklarını yatırıyorlar. Böylelikle parmakları yere basmıyor. Basmayınca da aslında ayakları secdeye gelmemiş oluyor. Çünkü ayağın altının secdeye gelmesi lazım gelir. Ama burada dışarıdan bakıldığında eğer bir adam secde pozisyonunda ise o adam secde etti anlamına gelir. En önemli olan unsur eğer başında bir mazeret yoksa ama gözünden ameliyat olmuş mesela başını aşağı eğmeyeceksin demişler. O adam ne yapar? Efendim dizlerini ellerini yere koyar, ayaklarını yere koyar, başını da eğebildiği kadar eğer. Başını eğmedi diye secdesi batıl olmuş olur mu? Olmaz. Ama eğer bir problemi yoksa en azından bir tesbihat kadar yani Subhane Rabbiyel A'la diyecek kadar başın yere temas etmesi gerekir. Hanefilerde burnun yere temas etmesi vacip olarak kabul edilir. Eğer bir özür varsa, burnunda bir illet varsa, bir yara varsa ondan dolayı temas ettiremiyorsa o da muaf sayılır. Ama öyle bir mesele yoksa o zaman baş alınla beraber burnun da secdeye değmesi gerekir. Bunun haricindeki tafsilatı kardeşimiz İlmihal kitaplarından okuyarak görebilir.
Evet.
Bu arada bu münasebetle şunu da söyleyelim. Secdeli olan namaz asıl namazdır. Eğer secde varsa o namaz oturarak en azından bir namaz kabul edilebilir. Eğer bir namazın secdesi yoksa yani mesela şimdi sandalyede namaz kılıyorlar. Sandalyede kılınan namazda yere alnı koymak yok. Bu oturarak namaz değildir. Bu ima ile namazdır. Oturarak namazda olmazsa olmaz şart secdeye alnı yere koyarak gitmektir. Binaenaleyh eğer bir özür varsa, mazeret varsa adamın ayakları efendim kırılmıyor. Secdeye gidemiyor. Tamam mazur sandalyede namazını kılabilir. Ama ayaklarını kırabiliyor. Biraz zorlansa da secdeye gidebiliyorsa bu kimsenin secdeye gitmesi gerekir. Efendim öyle hemen kolaycılığa kaçıp ben zorlanıyorum ayaklarım şey yapmıyor diye sandalyede oturarak namaz kılarım dememeli. Çünkü sandalyede oturarak kıldığımızı düşündüğümüz namaz aslında oturarak namaz değil ima ile yapılan namazdır. Binaenaleyh bir özür olmadan, ciddi bir mazeret olmadan buna tevessül etmemek lazım gelir.
Evet, değerli hocam, belki konu daha yani uzun olur fakat programın sonuna doğru geliyoruz. Soru şöyle, sahabe Müslümanlar için kusursuz bir örnek midir?
Sahabe-i kiram efendilerimiz bizim için örnektir. Ama kusursuz bir örnek midir ifadesine gelince, kusursuzluk sadece peygamberlere mahsus bir durumdur. İsmet sıfatı, günah işleyememe durumu peygamberlere ait olan bir durumdur. Binaenaleyh peygamberlerle ilgili şöyle günah işledi, böyle günah işledi denmez. Ama peygamberlerin dışında bir insanın makamı ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar yüce olursa olsun, herkes günah yapmaya meyillidir. Günah yapabilme potansiyeline sahiptir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra ümmeti Muhammed içerisinde en değerli olan Ebu Bekir Efendimiz'dir, ilk halifemiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in mağara arkadaşı olan, ikinin ikincisi olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'dir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz günah işlemiş olabilir mi? Olabilir. Nitekim bazı ayetlerin tefsirinde işte Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Ömer Efendimiz'in biraz seslerini yükselttikleri, Hazreti Peygamber'in yanında seslerini yükselttiklerinden dolayı ayetlerin kendilerine geldiğini ve Peygamber'in yanında sesinizi yükseltmeyiniz, aksi halde amelleriniz boşa çıkar da farkında olmazsınız şeklinde uyarı aldıkları görülüyor. Demek ki Hazreti Ebu Bekir de olsa bir insan, Hazreti Ömer de olsa günah işleme potansiyeline sahip, Kur'an'ın ikazına muhatap olmaları söz konusu. Kaldı ki diğer sahabe efendilerimizin içerisinde de efendim günah işleyenler olmuş. Fakat biz sahabe efendilerimizi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisiyle örnek olarak kabul ediyoruz. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki en hayırlı çağ içinde bulunduğum çağdır diyor. Yani sahabe efendilerimizin çağıdır. Onlar bireysel olarak günah işlemiş olabilirler. Fakat günahra ısrarcı olmazlar. Yaptıkları günahlardan dolayı hemen pişman olmuşlar, tevbekar olmuşlardır. Ve Allah Teala onlarla ilgili, onlar ilk Müslümanlar, muhacir ve ensar ve onlara en güzel şekilde tabi olanlar, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır buyuruyor. Yani Allah'ın rızasına ermişlerdir. Binaenaleyh sahabe ise bir insan, yani bazı zatların sahabe olup olmadığında ihtilaf var. Nihayetinde biz bunları kaynaklardan öğreniyoruz. Ama bir kimse sahabe ise, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görmüş, Müslüman olarak onunla beraber bulunmuş ve bu da tarihi bir gerçek olarak sabit ise, o kimseyle ilgili bizim söyleyebileceğimiz tek şey radıyallahu teala an ifadesidir. Allah ondan razı olsun. Nihayet Allah ondan razı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de bunu ifade etmiştir. Allah'ın razı olduğu bir kimse bizim için numune-i imtisaldir. Yani peşinden gidilecek, tabi olunacak, sözü dinlenilecek, izi sürülecek bir şahsiyettir. Nitekim mezhep imamımız Ebu Hanife Hazretleri, kendisi çok büyük bir müçtehit olmasına rağmen, Hanefi mezhebi gibi büyük bir mezhebin, ekolün kurucusu kabul edilmesine rağmen, ihtilaflı meselelerde sahabe-i kiram hazretlerinin bir görüşü varsa, işte mesela 10 kişi bir konuda farklı farklı düşüncelerini, görüşlerini söylemişler, kalkıp ben 11.si olurum dememiş. O 10 kişiden birinin görüşünü tercih ederim, onlara tabi olurum demiş. Dolayısıyla sahabe-i kiram efendilerimiz bizim için numunedirler. Herkes tabii kendi meşrebine göre, kendi yatkınlığına göre sahabeden kendine bir önder kabul etmiştir. Hanefi mezhebi Küfe'de doğan bir mezhep olduğu için, Küfe'yi de Hazreti Ali Efendimiz kurduğu için, buraya Abdullah İbni Ömer geldiği için, Abdullah İbni Mesud geldiği için, buralarda bu zatların mezhebi görüşleri yayılmıştır. Ve bu görüşlerin etrafında bir mezhep teşekkül etmiştir. Bu yönüyle bütün sahabe efendilerimiz bizim başımızın tacıdır. Kendi aralarında bir takım ihtilafları olmuştur, bir takım efendim görüş ayrılıkları olmuştur. Onlar kendi dünyalarında bunu çözmüşlerdir. Bizim kalkıp da 1400 sene aradan geçtikten sonra onların arasındaki meselelere hakemlik yapmak gibi bir duruma düşmemiz bizim adımıza bir bedbahtsızlık olur. Elbette alimlerimizin sıralamasıyla biz sahabe-i kiram efendilerimizi Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali diye bir sıralamayla aşeri mübeşşere, Bedir ashabı, Uhud ashabı türünden bir sıralamayla severiz. Binaenaleyh bu sahabe efendilerimize olan muhabbetimizi diri tutmak, canlı tutmak bizim boynumuzun borcu. Çünkü dini biz onlardan öğrendik. Onların sayesinde bugün böyle bir Müslümanlık yaşama imkanına sahibiz.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın böylece sonuna erdik. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.